Ayrım 7.
Sayfa 63. Hacı Bektaş Veli, Aleviliğin Anadolu topraklarında kurulmasını, kurumlaşmasını, yayılmasını teorik olarak biçimleyen kişidir. Anadolu Aleviliği bu büyük Horasan Piri Hacı Bektaş Veli ile birlikte Arap İslamiyetinden ve Arap kültüründen bağımsız olarak gelişen Türklere özgü Türk gelenek ve göreneklerine dayalı eski Türk inanç sistemlerini de içinde barındıran, gerektiğinde tüm dinlerden de halkın bünyesine ters gelmeyen kurallar getiren bir dini tarikat sistemi oluşturmuştur. Anadolu Aleviliğinin kurulması süreci Horasan Yesevi Okulu öğrencileri olan Hacı Bektaş Veli ve diğer Horasan pirlerinin Anadolu topraklarında kurdukları tasavvuf okulunun bir devamı niteliğindedir. Horasan topraklarından Anadolu topraklarına adım atan Türkmenler çeşitli kollar halinde geldiler. Bunlar hem Yesevi'nin hem de Ebul Vefa'nın öğrencileri ve tarikatının devam ettiricileridir. Bunlar aynı zamanda Hallacı Mansur'un devamcılarıdır. Bu akımlar Kalenderilik, Haydarilik, Vefailik, Yesevilik adlarıyla geldikleri Anadolu topraklarında bir dönem Babailer adıyla birleştiler. Ebul Vefa'nın ardıllarından Baba İlyas bu birliği tek potada birleştirmeyi başarmıştır. Babailer hareketinin yenilmesi sonucunda bütün bu hareketin öncülerini Bektaşilik ve Hacı Bektaş'ın çevresinde birleştiklerini görmekteyiz. Bektaşiliğin teşekkülüne 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan şiddetli sosyal ve dini, kısmen de siyasi hareketlerle, başka bir deyişle Babai isyanı ve hareketiyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu, daha Fuat Köprülü'den itibaren görülmüş, ondan sonra yapılan araştırmalarla bu bağlantı daha açık bir şekilde belirmiştir. Dipnot Fuat Köprülü, İlk Mutasavvıflar, sayfa 207-209, A. Yaşar Ocak, Bektaşilik, İslam Ansiklopedisi, cilt 5, sayfa 337, Diyanet Yayınları. Bektaşilik Horasan erenlerinin ilk yıllarında henüz ortada yoktu. Hala Babailer hareketinin izleri ağır bir şekilde devam etmektedir. Bu sırada Kalenderilik de büyük bir güç olma özelliğini korumaktaydı. İlk Bektaşiler olarak adlandırılan Abdal Musa, Kumral Abdal, Abdal Murat, Geyikli Baba vesaire kendilerini Babai ya da Horasan adıyla Vefai diye adlandırmaktaydılar. Bunların birçoğu yine Kalenderi, Haydari, Yeseviye tarikatı mensuplarıydı. Ancak Babailer isyanının yenilgisinden sonra Selçuklu devlet yapısının ekonomik, sosyal koşulları onları yeni bir birlikteliğe doğru çekmekteydi. Bu birliktelik Hacı Bektaş Veli öncülüğünde örgütleniyordu. Tamamen Türk gelenekleri üzerine kurulan bu örgütlenme biçimi aynı zamanda medreselerde verilen eğitime bir tepki olarak kurulacak Türk okullarının da temelini oluşturuyorlardı. Bu temel yine Babai hareketinin yeniden derlenip toparlanmasını sağlayacaktı. Ancak bu kez Suluca Karahöyük tekkesi bu hareketin başını çekiyordu. Bu örgütlenme biçimi her ne kadar Bektaşilik adını almazsa da Bektaşiliğin temeline bir taş konulmuş oluyordu. Bektaşiliğin kurucusunun örgütün başında bulunan Hacı Bektaş olarak bilinmesi yanında, onun çevresinde bulunan Kalenderi, Vefai, Yesevi, Haydari pirlerinin büyük payları olmuştur. Bunlar her ne kadar Bektaşi adını kullanmasalar da bilerek bu tarikatın temellerinin oluşumunu sağlamlaştırıyorlardı. Çünkü hepsi de Hacı Bektaş'a son derece bağlı, onun fikirlerine harfiyen uyan, inanan, saygı ve hayranlık duyan kimselerdi. Hacı Bektaş Anadolu Aleviliğinin oluşumunu bu pirlerle birlikte yürütmüş olsa da şu tümcesi önem taşımaktadır. Benim Kâbem insandır. Bu söz Anadolu'ya yeni bir biçim verecek, Anadolu'da yaşayan Türkmenlere ters gelmeyecek, onların kendi benliklerine, öz kültürlerine dönüşü ve kavuşmasını sağlayacak bir teminattı. Bu teminatın altında yatan gerçek ise Arap-Fars kültürü önüne büyükçe bir duvar örmekti. İşte bu söz ile Emevi Arap milliyetçiliğine dayanan İslamiyet yerine Türklerin kendi kültürlerine sahip çıkarak, başka dinlere de tavır almadan saygı duyularak oluşturdukları Türk İslamı'ydı. Bu İslami dinde en çok etkili olan hiç şüphesiz şamanist kültür, şamanist düşünce ve Türklerin kendi inandıkları, yüzyıllarca yaşadıkları ve yaşamak istedikleri dinleriydi. Çünkü Türkler özgür bir halktı. Diledikleri gibi yaşamak, doğayla, gökyüzüyle kucaklaşmak temel ilkeleriydi. Kaderci değildiler, sıkıntıya gelmiyorlardı. Kadınları kendilerinden, erkeklerden farklı görmüyorlardı. Hacı Bektaş Veli kadınlarınızı okutunuz derken bunları dile getiriyordu. İnsanı düşünmeye, kafalarındaki şüpheleri yok etmeye özen gösteren Türk inancı ya da inanç sistemi yine Hacı Bektaş Veli'nin ağzından dökülen şu sözlere çok önem veriyordu. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. İnsanın okumasını, aydın bir millet olmasını öğütlüyordu bu Hacı Bektaş felsefesi. Cehalete karşı koyulmasını savunuyordu. Bunun yanında başka dini inançları da içinde barındırıyordu. Manicilik, Zerdüştlük, Hristiyanlık, Budizm ve diğerleri. Biz Bektaşiliğin oluşum ve felsefesine geçmeden önce bu tarikata adını verdiren Hacı Bektaş Veli'nin kim olduğu konusuna dönelim. Kimdir Hacı Bektaş? Yıllarca içimizde nasıl yaşamış, bugünlere hangi düşüncesiyle gelmiş ve hala neden Anadolu Türkü'nün belleğinde önemli bir yer tutmaktadır? Hacı Bektaş Veli, Horasan'ın Nişapur kentinde 1209 ya da 1210 tarihinde doğmuştur. Bazı kaynaklar değişik doğum tarihleri vermiş olsalar da, Hacı Bektaş Veli'nin yaşamından çıkartılan en mantıklı tarih bunu göstermektedir. Babasının adı İbrahim olup 7. İmam Musa Kazım'a dayandırılan soyu seyitlikle belgelenmektedir. Hacı Bektaş'ın anasının adı Hatem Hatun'dur. Hacı Bektaş'la ilgili bilinen en önemli kaynak Vilayetname'dir. Vilayetname, Hacı Bektaş'ın efsanevi yaşamına daha çok yer vermektedir. Hacı Bektaş'ın ölümü sonrası sevenlerinden Uzun Firdevsi tarafından yazıldığını sandığımız Vilayetname'den de yola çıkarak bu büyük pirin yaşamının gerçek gizlerini bulmaktayız. Vilayetnamelerde Hacı Bektaş'ın soyunun Musa Kazım'la birlikte geldiği yazılmaktadır. Hazreti Muhammed'in kızından torunları olan Musa Kazım nasıl oluyor da bir Türk büyüğü olan Hacı Bektaş Veli ile soyda birleşiyor? Konumuz açısından da önemli olan bu konu çok tartışılıyor. Emevi Abbasi çizgisini ve bu hanedanlık devletlerinin sosyal yapısını bilmeden doğruları bulmamız güçleşir. Bilindiği gibi Musa Kazım, Hazreti Ali'nin oğullarından İmam Hüseyin'in, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır ve Musa-i Kazım'dan devam eden bir akrabalık ilişkisi kurulmuştur. Bu akrabalığın kurulması ve ispatının gösterilmesi için Emevi halifelerinin, Abbasi halifelerinin imamlar üzerinde yaptıkları katliam hareketlerini bilmek gerekmektedir. Emeviler zamanında Türklerle karşılaşan 725 yılından başlayarak 775 yılına kadar adım adım Müslümanlaşan Türkler, İslam'ın muhalefet cephesinde Ali yandaşlığı safında yer aldılar. Emevi yöneticilerince katledilen imamlar Türklere sığındı ve onlarca saklanarak nesillerinin tükenmesini önledi. Bu ara evliliklerden doğan akrabalıklar kuruldu. Bu akrabalıklardan seyyidler ortaya çıktı. Seyyidlik İmam Hüseyin soyundan gelenlere verilen addır ve Anadolu'da seyyidler oldukça fazladır ve babadan oğula geçen dedelik kurumunun kendisidir. Hacı Bektaş'ın soyunun dayandırıldığı 7. İmam Musa-i Kazım, Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in emriyle 786 tarihinde zehirletilerek yaşamına kıyılmıştır. Musa Kazım'ın oğullarından Seyyid Mükerrem Mücap, Horasan'da uzun süre oturdu. Hatta Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya göçmesine kadar olan süre içerisinde babası Seyyid İbrahim Sani bu topraklardan ayrılmadı. Hacı Bektaş kardeşi Menteş ile birlikte Anadolu'ya Moğol baskısı sonucu gelmiş, hatta Babailer hareketine katılan Menteş, burada 1239 tarihinde Baba İlyas ile birlikte idam edilmiştir. Hacı Bektaş bu süre zarfında bir süre ortalarda görünmeden kendisine barınma ve örgütlenme, çevre toplama fırsatı bularak Göreme yakınlarında Suluca Karahöyük'e yerleşmiştir. Hacı Bektaş'ın yerleştiği bu verimli Orta Anadolu toprakları Türkmen nüfusunun yoğun olduğu bir bölge olmakla birlikte Hristiyanlığın önemli yerleşim niteliğindeki bir bölgedir. Biz yine Hacı Bektaş'ın Horasan cephesine dönerek onun gençliği ve yaşamıyla ilgili bilgileri sürdürelim. Horasan'da ünlü tasavvufçu Ahmet Yesevi'nin kurduğu okul yoluyla Anadolu'ya taşınmış bulunan Türk kültür yapısı, tasavvufun piri Ahmet Yesevi'den halifesi ve ölümünün ardından Yesevi tekkesine postdişim ve öğretmen olarak yerleşen Lokman Perende Hacı Bektaş'ın öğretmeni olarak tanıtılır. Lokman Perende Hacı Bektaş'ın eğitimiyle ve yetiştirilmesiyle bizzat ilgilenmiştir. Bazı kaynaklar her ne kadar Hacı Bektaş'ı Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olduğunu söylüyorlarsa da bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Ahmet Yesevi'nin ölüm tarihi 1167, Hacı Bektaş'ın doğum tarihi 1209'dur. Her ikisinin doğum ve ölüm tarihleri arasında 42 yıllık bir fark var. Menkıbeler de bu doğrultuda bilgi kaydetmiş olsa da menkıbeleri doğrultusuna yetişmiş olan Hacı Bektaş'ın bu görüşleriyle Anadolu'ya geldiği çeşitli kaynaklarca belirtilmektedir. Doğrudan Ahmet Yesevi öğrencisi olmak yerine Yesevi'nin öğrencisi bulunan Lokman Perendi'nin öğrencisi olması, dolayısıyla Yesevi'nin görüşlerini bu pirden öğrendiği bilgisi daha gerçekçidir. Hacı Bektaş Anadolu'ya gelmeden önce Kerbela, Necef, Bağdat'a uğrayarak Ehl-i Beyt makamlarını ziyaret ederek Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu'da önce Elbistan, Tarsus, Bozüyük, Muğla'ya geçtiğini, hatta Konya'da Mevlana ile görüştükten sonra Kırşehir'e yerleştiğini yazarlar. Hacı Bektaş Veli Konya'ya uğramış Mevlana ile görüşmüştür. Devletin resmi dilinin Farsça olmaması, Mevlana'nın Farsça yazışı onu Türkçülerin toplandığı Kırşehir'e sevk etmiştir. O zaman Kırşehir'de Aşık Paşa'nın Türkçe hutbe okuduğu biliniyor. Dipnot: Tarım, Cevdet Hakkı, Kırşehir Tarihi, sayfa 42. Hacı Bektaş'ın Horasan yaşamı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte onun ölümünden tahminen 100 yıl sonra yazıldığı sanılan vilayetnamede abartılmış, hünkârı yüceltmek için verilmiş birçok efsanevi bilgiler vardır. Bu bilgiler ışığından yararlanarak onun tarihi kişiliği konusunda ipuçları bulmaktayız. Mevlana ile aşağı yukarı yaştaş olarak görülmektedir. Konya'da Mevlana ile görüşmüş olması hem vilayetnamede hem de Mevlana konusunda detaylı bilgiler içeren Eflaki'nin Menakibul Arif'in adlı yapıtında görülmektedir. Ahmet Eflaki her ne kadar Türklüğü ve Hacı Bektaş'ı aşağılar biçimde anlatmış olsa da bu iki pir haklarındaki ilişkileri anlatması bakımından son derece yararlı bir yapıttır. Ancak Mevlana ile görüşmesinin ardından sultanların yaşadığı Konya Hacı Bektaş'ı sıkar. Kendisini Türkmenlerin yaşadığı kırsal kesimde gösterir. Baba İlyas'ın torunlarından Aşık Paşa oğlunun Aşık Paşa tarihinde Hacı Bektaş Veli ile ilgili bilgiler vermektedir. Evvela doğru Sivas'a geldiler. O zaman da Baba İlyas gelmiş Anadolu'da oturur olmuştu. Meğer onu görme isteğiyle gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Bu Hacı Bektaş kardeşiyle birlikte Sivas'a, Sivas'tan da Baba İlyas'a geldiler. Oradan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye geldiler. Dipnot: Aşık Paşaoğlu tarihi, sayfa 221-222. Yine Anadolu topraklarına Moğol baskısı sonucu kaçarak gelen Baba İlyas, Amasya Çit köyüne yerleşmiştir. Aşık Paşaoğlu tarihi Baba İlyas konusunda yine şu bilgileri veriyor. Ben fakir derviş Ahmet Aşıkiyim. Babam Şeyh Yahya, onun babası Şeyh Selman, onun babası Aşık Paşa, onun babası Muhlis Paşa, onun babası da zamanın kutbu Baba İlyas'tır ki Şeyh Ebul Vefa'nın halifesidir. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 3. Bu bilgilerden açıkça görülüyor ki Hacı Bektaş Anadolu'ya gelmeden önce Baba İlyas'ın adını duymuş ya da Horasan'dan tanımaktadır. Belki de Horasan okulunda Baba İlyas'ın halifesi olan Ebul Vefa da hem Ahmet Yesevi hem de Lokman Peren'de ilişkileri vardır. Baba İlyas'ın Ebul Vefa'nın halifesi oluşu, Anadolu'da yerleşmesi sonucu da Hacı Bektaş'ın doğrudan doğruya Ebul Vefa'nın halifesi olan Baba İlyas'a gitmiş olması hem Ahmet Yesevi hem de Ebul Vefa ilişkilerini pekiştirmektedir. Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya gelişi pek de parlak bir döneme rastlamamaktadır. Çünkü Anadolu toprakları yer yer kargaşalıklarla çalkalanmakta, Selçuklu sultanlarının atadıkları Türk olmayan, Türkmen halka ters düşen vezirleri zevk ve sefasındaydılar. Bu vezirler devlet idaresine öylesine hakimdirler ki, sultanların bile bu vezirlerin çizgisinden çıkmaları imkansızdı. Ülkede üretim yapan halkın sırtına binen bu parazitler takımı, yoksulu soymaktan adeta zevk almaktaydılar. Vergiler sürekli arttırılmaktadır. Halk kendisine ağır gelen bu vergi yükünden kurtulamamaktadır. Vezirlerin yöre beyleri de bu vergiden pay aldıklarından dolayı halka zulüm etmekten çekinmektedir. Halkın kültür yapısı devlet yönetiminin kültür yapısına uymamaktadır. Kırsal kesimlerde göçer halde yaşayan Türkmenler çobanlık, bağcılık, bahçecilik işleriyle uğraşmaktadır. Hacı Bektaş Anadolu'da bunları görmüştür. Ancak kısa bir süre sonra bu kötü koşullar bir isyanla noktalanır. Bağbayiler isyanı. Bağbayiler isyanına katılıp katılmadığı konusunda kesin kanıtlar olmamakla birlikte kardeşi Menteş'in bu isyanla birlikte idam edildiği bilinmektedir. İsyan sonrası nerelerde bulunduğu, nasıl yaşadığı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Suluca Karahöyük'e yerleşmesine, bu bölgenin Hristiyanlık merkezlerine çok yakın olduğudur. Akla en yatkın bir mantık ise Hacı Bektaş'ın isyan sonrasında bir süre Hristiyanlar arasında saklandığı, özellikle Sinosis köyünde Hristiyanlarla sonraki ilişkileri ve Müslüman Hristiyan demeden bütün halkın kendisini sevdiği, Sinosis'in ise Suluca Karahöyük'e çok yakın olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Alevilik üzerine çalışmalar yapan Ethem Ruhi Fığlalı, Hacı Bektaş konusunda şu yargıya varmaktadır. Hacı Bektaş'ın iktidarların verilmesinde ve sultanların tacında hiç gözü yoktur. O bir kahramandır. Ama elinde kılıçla isyandan isyana koşan biri değil, elinde çapası ile elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren, dolayısıyla göçebe ruhunu şehirleştirip medenileştiren. Dipnot: Fığlalı, Ethem Ruhi, Türkiye'de Alevilik Bektaşilik, sayfa 148. Horasan cephesinde yetişen ve Anadolu gerçeğiyle de karşılaşan Hacı Bektaş ne yapmalıydı Anadolu topraklarında? Alıp başını gitmeli miydi? Bir yerde inzivaya mı çekilmeliydi? Evlenip çoluk çocuğuyla mı uğraşmalıydı? ya da bir yere bir baş mı olmalıydı? Sultanlık sarayı hazırdı buna. Ama Hacı Bektaş Veli'nin kendisini aşan bir kültürü, yere göğe sığmayan bir yüreği vardı. Ne yapmalıydı? Elbette yapacak çok şeyler vardı ortada. Öncelikle derlenip toparlanmalıydılar. Arkadaşlarını bu doğrultuda ikna etmeliydi. Anadolu topraklarına Türk kültürü bezenmeliydi. Uygarlıklar bu topraklara çok şeyler bırakmıştı. Bunun meyveleri de alınmalıydı. Hünkârı ilgilendiren en önemli konu kültür konusuydu. Eğitim konusuydu, dil konusuydu. İnsanların birbirlerini sevme konusuydu. Refah ve mutluluk konusuydu. Elbette Müslümandı, Türktü. Ancak bunlardan önce yapılması gerekli olan öncelikler vardı. Bu öncelikler arasında eğitim ve öğretim geliyordu. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyordu. Kadınlarınızı okutunuz diyordu. İncinsen de incitme diyordu. Bunları gerçekleştirmek gerekliydi. İnsan insanı sevmeliydi. Din ayrımları, ırk ayrımları da neyin nesiydi? Elbette insanın toplumların bir kültürü vardı. Bu kültüre sahip çıkılmalıydı. Ancak insanın tek başına yapacağı şey değildi. Horasan erenleri, Anadolu erenleri birlik olmalıydı. Birleşip toplumuna sahip çıkmalıydı. Onların sosyal yaşamından ibadetine, eğitimine kadar her şey yeniden biçimlenmeliydi. Yeniden düzenlenmeliydi. Öyleyse ne gerekliydi?
Ayrım sonu.